Ayrım 10. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 136. Yunan Savaşları başlıyor. 1. Xerxes, Mardanius ve ben büyüdüğümüz yıllarda birbirimize daha fazla bağlanır olduk. Büyük krallar ve varisleri düşman edindikleri kadar kolay dost edinemez. Neticede eğer prens delirmez ve arkadaşı da itirazlarına kapılmazsa gençlikte kurulan arkadaşlıklar ömür boyu sürer. Yıllar geçtikçe Hystaspes, Baktra'dan çok sarayda kalır oldu. Dara üzerinde her zaman etkisi vardı. Aslında birkaç yıl daha uzun yaşasaydı, eminim ki saraydaki Yunan kliğini etkisiz hale getirerek bizi bu usanç verici ve masraflı savaşlardan kurtaracaktı. Hystaspes, beni 20 yaşımda Sus'taki özel askeri birliğinin komutanı yaptı. Satraplığı dışında hiç askeri gücü olmadığından bu görev benim için çok onur vericiydi. Hystaspes hakikat yolunun dışına çıkmamasını sağlamam için hep yanında olmamı istiyordu. Kendimi sahtekar olarak hissediyordum. Zira dindar değildim. Zerdüşt tarikatını ilgilendiren tüm meselelerde yakın zamanda Sus'a yerleşen ve düzenli olarak Dara için kutsal ateşi yakan amcama uyuyordum. Amcam öldüğüne göre artık onun bir tüccar ruhu taşıdığını söyleyebilirim. Fakat o Zerdüşt'ün en büyük oğluydu. İşte tüm mesele de buydu. Hystaspes'in ruhani ve peygamberi vergilerimi geliştirmem için yaptığı tüm baskıya rağmen hayatım büyük kralın sarayı tarafından öyle şekillenmişti ki işten kaytarmak, dolap çevirmek ve uzak yerlere seyahatten başka bir şey düşünemiyordum. Dara'nın saltanatının 21. yılında kış gün dönümüne yakın bir tarihte Hystaspes tarafından Sus'taki sarayında bulunan dairesine çağrıldım. Avlanmaya çıkıyoruz dedi. Mevsim geldi mi efendim diye sordum. Her mevsimin kendine özgü bir av hayvanı vardır dedi. Endişeli görünüyordu. Daha fazla soru sormadım. Hystaspes 70 yaşlarında ve sürekli hasta olmasına rağmen en soğuk kış günlerinde bile tahterevanda taşınmayı istemezdi. Sus'tan çıkarken atlı arabasına sürücünün yanında kuruldu. Yavaş yavaş düşen kar taneleri uzun beyaz sakalına yapışıyor ve onu beyaz kış ışığı altında parlatıyordu. Ben de at üstünde gidiyordum. Hystaspes yanına muhafız almamıştı. Bu alışılmamış bir durumdu. Neden böyle olduğundan söz açınca ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur dedi ve sonra sürücüsüne Pasargada yoluna sap emrini verdi. Fakat Pasargada'ya gitmiyorduk. Yolun yarısına gelmeden çok sık ağaçlı bir vadide kurulmuş bir av köşküne vardık. Bu köşk son Med kralı tarafından yapılmış, sonra Cyrus tarafından yeniden inşa edilmişti. Dara köşkteyken kimsenin nerede olduğunu bilmediğini düşünmeyi isterdi. Fakat tabii ki harem, büyük kralın günün belli bir vaktinde tam olarak nerede ve kiminle olduğunu bilirdi. Bugün ise bir istisnaydı. Büyük kral köşke büyük bir gizlilik içerisinde önceki gece varmıştı. Köşkü önceden haberdar etmediği belliydi. Büyük salon soğuktu. Kömür mangalları yeni yakılmıştı. Üzerinde yürüdüğü kilimler, büyük kralın ayakları yere ya da çıplak döşemeye asla değmemelidir, aceleyle sağa sola atılmıştı. Onları ben kendim düzelttim. Salonun baş tarafındaki kürsünün üzerinde bir Pers tahtı vardı. Bu bir tabure ile birlikte altından yapılma yüksek bir koltuktan ibaretti. Kürsünün önüne sıra halinde 6 tabure daha konulmuştu. Bu da alışılmadık bir durumdu. Zira sarayda sadece büyük kral oturur. Fakat önemli simaların büyük kralın huzurunda oturduğu gizli meclisler işitmiştim. Büyük kralı gizli en gerçek rolünde dünyayı fethetmiş bir dağ kabilesinin savaşçı şefi olarak görme düşüncesinin beni heyecana boğduğunu söylememe gerek yok sanırım. Hystaspes'in oğlu Lidya Satrapı Artafrenes tarafından selamlandık. Bu güçlü kişi Cyrus'un Krezus'tan aldığı zengin ve çok eski bir krallık olan Lidya'nın başkenti Sart'ta krala bağlı bir devletin başında olmakla birlikte burada sadece küçük kardeşi büyük kralın kölesi sıfatıyla hizmetçilik yapıyordu. Artafrenes babasını kucakladığı zaman yaşlı adam sordu. O burada mı? Bu arada sarayda söylenilen o sözcüğü büyük kral anlamına gelmektedir. Fakat bu seferki o başka biriydi. Evet efendim. Diğer Yunanlarla birlikte. O zaman bile Yunanlarla yapılan gizli toplantıların sorun anlamına geldiğini biliyordum. Ne düşündüğümü biliyorsun dedi yaşlı Hystaspes sakat kolunu ovuşturarak. Biliyorum efendi baba, fakat onları dinlemeliyiz. Batıda durum değişiyor. Ne zaman değişmeden kaldı ki zaten dedi Hystaspes asık suratla. Sanırım Artafrenes bir süre babasıyla yalnız kalmak istemişti. Tam izin isteyecektim ki araya Mavi İnci girdi ve iki satrap önünde eğilerek, "Haşmet mehapları, büyük kralın konuklarını kabul edecekler mi?" dedi. Histaspes evet anlamında başını salladı. İlk olarak içeriye en az önemli konuk girdi. Bu eski dostum hekim Demosedes'ti. Dara'nın önemli Yunan konukları olduğunda tercüman olarak görev yapardı her zaman. Sonra Atinalı Tesalus geldi. Sonra Histiaus. Onun tercümana ihtiyacı yoktu. Pers entrikalarında becerikli olduğu kadar Persçesi de çok iyiydi. Odaya son giren Yunan, zayıf, kır saçlı bir adamdı. Yavaş yavaş ciddi biçimde rahipler gibi hareket ediyordu. Sanki doğuştan yönetici olanlarda bulunan yüksek bir huzur haline sahipti. Xerxes'te de bu nitelik vardı. Dara ise bundan yoksundu. Mavi İnci seslendi. Peisistratos oğlu, halkın iradesiyle seçilen Atina tiranı Hippias. Histaspes yavaşça salonu geçerek tirana doğru yürüdü ve onu kucakladı. Demosedes bir anda onların yanında belirdi ve törende kullanılan ifadeleri hızlı hızlı tercüme etti. Histaspes, Hippias'a her zaman gerçek bir saygı göstermiştir. Hippias yaşlı adamın tahammül edilebildiği tek hükümdardı. Kralın köşke geliş ve gidişleri her zaman sessiz olmuştur. Ne davul, ne tef, ne de flüt çalınırdı. Dolayısıyla henüz haberimiz olmadan Dara'yı, sağında Xerxes ve solunda da ordu komutanı General Datis olmak üzere tahtında oturur bulurduk. Dara yaklaşık 50 yaşında olmasına rağmen yaşlılık emareleri göstermeye başlamıştı. Sık sık göğüs ağrılarından şikayet ediyordu. Soluk alıp vermede güçlük çekiyordu. Demosedes, hastası hakkında kimseye bir şey söylemediğinden hiç kimse Dara'nın sağlık durumunu tam olarak bilmiyordu. Bununla birlikte Dara ihtiyatlı davranarak ve de eski bir med geleneğine uyarak kutsal Pasargad'ın 20 mil batısındaki Persepolis yakınlarında kendine bir mezar hazırlatmıştı. Dara o gün kalın kışlık elbiseler giymişti. Mavi beyaz renkli sarığı dışında kraliyet işareti yoktu üzerinde. Sürekli olarak kuşağındaki hançerle oynuyordu. Sessiz sakin, hareketsiz kalamazdı. Bu kesinlikle Xerxes veya Hippias'ın aksine doğuştan hükümdar olmadığının bir başka işaretidir. Atina tiranını henüz karşıladım dedi. Geri kalanınız bana her zaman yakın olduğunuzdan evimde resmi biçimde karşılanmanıza gerek yok. Dara yapılacak işin bizzat tören olmadığı zamanlar törenlere dayanamazdı. Şimdi başlıyorum. Bu bir savaş meclisi. Oturun. Dara'nın yüzü kızarmıştı. Sanki ateşi vardı. Xerxes, Datis ve benim dışımda herkes oturuyordu. Hippias Sparta'dan yeni geldi. Bu haber hepimizi şoke etti. Dara'nın niyeti de buydu. Sparta ordusunun yardımı olmasaydı toprak sahipleri ve tüccarlar halk tarafından seçilen Hippias'ı hiçbir zaman kovamazdı. Dara kavisli gümüş hançerini kırmızı renkli kınından yarım çıkardı. Hafızamın her şeyin görünür olduğu kısmında bıçağın parlak ağzını hala görebiliyorum. Konuş Atina tiranı. Tiran her bir ya da iki dakikada bir konuşmasını kesmek zorunda kalıyordu. Bu arada Demosedes söylenilenleri tercüme ediyordu. Hippias sadece etkileyici olmakla kalmayıp Belegatli de konuşuyordu. Yüce kralım, Peisistratos ailesi için yaptıklarınızdan dolayı size müteşekkirim. Ailemizin Sigeum'daki topraklarını elimizde tutmanıza izin verdiniz. Siz daima hükümdarların en iyisi oldunuz. Eğer gök, dünyevi bir gücün konukları olmamızı zorunlu kılıyorsa, sizin konunuz olmaktan memnunuz. Hippias konuşurken, Histiaus korkmuş bir tavşanı önce cam gibi bakışlarıyla hareketsiz kılıp, sonra sokan bir Hint yılanının yoğunluğuyla Dara'ya bakıyordu. Sarayda geçirdiği 10 yıla rağmen, Histiaus Dara'yı hiçbir zaman anlayamadı. Zaten anlamış olsaydı, Dara'nın yüzünün hiçbir zaman bir şeyler anlatmadığını bilirdi. Büyük kral toplantıda taştan bir heykele benzerdi. Fakat yüce kralım, 7 yıl kadar önce Sparta ordusunun yardımını alan bir avuç aristokrat tarafından kovulduğumuz şehre evimize dönmek istiyoruz. Ne mutlu ki düşmanlarımızla Sparta arasındaki ittifak artık bozulmuş durumda. Kral Kleomenes Atina'da, Akropolis'te fala baktırdığında Sparta'nın ailemizin düşmanlarıyla birlik yapmasının büyük bir hata olduğunu öğrendi. Yunanlar bu kafa karıştırıcı ve bazen de kötü niyetli falcılara çok inanır. Sparta kralının Peisistratos lalesini her zaman kayıran bir falcıya kalmış olması mümkün. Fakat ben onun daha çok o zamanlar lanetli Alkmayonlardan biri olan ve demokrasisi coşkusu nedeniyle başında son derece sıradan Spartalı bir kral görmekten hoşnut olmayan Kleisthenes'in başını çektiği Atinalı toprak sahipleri Kline'i pek hoş bulmadığını sanıyorum. Her neyse, Kleomenes bütün Yunan devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir kongreyi toplantıya çağırdı. Kongre Sparta'da toplandı. Kleomenes, Kleisthenes'i şikayet etti. Bu arada işittiğime göre Kleomenes, aristokrat Isagoras'ı aslına bakılırsa Kleisthenes dışında herhangi birisini tiran olarak düşünüyordu. Hippias Sparta'da belli bir savunma yaptı. Fakat diğer Yunanlar ikna olmamıştı. Atina'ya karşı bir birlik oluşturma fikrini reddettiler. Zira kendileri Sparta ordusundan korktukları için Atina'da Sparta yanlısı bir yönetim istemiyorlardı. Bu oldukça mantıklı bir nedendi. Olay bu kadar basitti. Ama Yunanlar nadiren dolaysız konuşurlar. Özellikle Korint temsilcisi oldukça anlaşılmazdı. Hippias'ın önünde iyi kötü bütün tiranları reddetti. Spartalılar oy çokluğuyla Atina'da isyana yardım etmeyeceklerine dair yemin ettiler. Bu noktada Yüce Kral, kongreye ömür boyu kehanetler üzerine çalışmış biri olarak, Korintlilere zamanı geldiğinde kendi şehirlerinin de şu an Atina'da desteklemiş oldukları aynı klik tarafından yıkılacak uyarısında bulunmayı görevim saydığımı söyledim. Hippias'ın kehaneti gerçekleşti. Fakat zaten değişken Yunan karakterini bilen bir kişi, er ya da geç iki komşu şehrin birbirine düşeceğini, güçlü olanın zayıf olanı ezeceğini ve Kroton'un Sibaris'e yaptığı gibi bir nehrin yatağını değiştirip kalıntıları üzerine sürmese de mağlup şehrin adını savaş gerçeği asla bilinmeyecek şekilde lekeleyebileceğini öngörebilir. Yüce Kral, sarayımızı yeniden kurmamızı desteklerseniz Sparta'nın yardımını göreceksiniz. Yeminlerinden döneceklerdir. Kral Kleomenes'i izleyecekler ve sizin de düşmanınız olan zorbalar dinsizlikleriyle kirletmiş oldukları şehirden kovulacaklardır. Hippias sustu. Dara başını salladı. Hippias oturdu. Dara Datis'e yöneldi. Ordu komutanı general iyi hazırlanmıştı. Hızlı biçimde konuştu. O konuşurken Demoseles, Datis'in Med aksanlı Perçesinden hızlı bir tercüme yaptı. Tiran dedi Datis. Sparta yasalarına göre her zaman iki kral vardır. İkisi de eşit derecelidir. Sparta krallarının biri yeniden tahta geçmenizi destekliyor. Diğeri ise bunun aleyhinde. Askeri bir seferden önce krallar orduyu kimin kumanda edeceğini görmek için kura çekeceklerdir. Atina'ya karşı yapılacak bir savaşta Sparta ordusunun komutası müttefikin olan Kral Kleomenes'e değil de düşman olan Kral Demaruts'a verirse ne olur? Hippias'ın cevabı da aynı derecede iyi düşünülmüştü. Evet general, sizin de söylediğiniz gibi iki kral var. Biri beni desteklerken diğeri düşmanım. Fakat düşmanım olanın krallığı kısa süre sonra düşecek. Delphi'deki Fal böyle söylüyordu. Fal tercüme edilirken Hippias döşemeye bakıyordu. Dara taş gibi durmuş, hareketsiz ifadesini koruyordu. Bizler gibi o da Yunan fallarından pek etkilenmezdi. Bu yola hayatı boyunca birkaç defa başvurmuştu. Hippias tercümeyi işittiğinde ilk defa gülümsedi. Hafifçe. Gebelikten 30 yıl sonra meşruluğun nasıl ispat edileceğini ve çürüteceğini öğrenmek ilgimi çekecek doğrusu dedi. Demosedes'in tercümesi Dara'nın şakasından daha az açıktı. Fakat ne gariptir ki Hippias'ın haklı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra doğruca Yüce Krala ve Lais'e sadakatle hizmet etti Sus'a geldi. Kısa süre sonra Kleomenes çıldırarak öldü. Demaratus düşmanın bu feci sonunu anlatmaktan her zaman zevk almıştır. Dara ellerini şaklattı ve sanki ona Sus'tan geçerek akıp giden nehirden alınarak kaynatılmış suyla dolu gümüş bir testi getirdi. Kral nerede olursa olsun başka hiç kimseye ikram etmediği Çoğaz Pes nehrinin suyundan içerdi. O ayrıca sadece Helbon şarabı içer. Asis buğdayından ekmek yer ve Mısır'daki Amman vahasından çıkarılan tuzu kullanır. Bunlar muhtemelen Alkmayonların birçok konuda taklit ettiği Med krallarından kalma geleneklerdir. Dara suyu içerken Demosedes'in hastasını dikkatlice süzdüğünü fark ettim. Sürekli susamak kişinin ateşi olduğunun bir işaretidir. Dara her zaman çok su içerdi ve çoğu zaman ateşliydi. Bununla beraber yürekli bir insandı ve savaş alanlarının her türlü zorluğuna göğüs gerebilirdi. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun her zaman sorulan fakat hiç seslendirilmeyen bir soru söz konusudur. Kral daha ne kadar yaşayacaktı? Dara o kış Pasargada yolundaki Av köşkünde hayatın 13 yılını daha geçirmişti. Bu durumda içtiği suyun kalitesine özellikle dikkat etmemiz gerekmezdi. Dara, kalın, geniş ve yarayla dolu elinin tersiyle sakalını kuruladı. Atina tiranı diye başladı, sonra durakladı. Demosedes tercümeye başladı, sonra o da durdu. Dara Yunanca konuşmuştu. Dara yarıklarla dolu tavanı tutan kirişlere baktı. Köşkün içinde soğuk rüzgarlar ıslık çalıyordu. Dağlı Pers soylularının kötü hava şartlarını pek aldırmadıkları varsayılırsa da elbiselerle sarmalanmış, Dara dışındaki salondaki herkes soğuktan titriyordu. Yüce Kral irticalen konuşmaya başladı. Bunu yaptığını daha önce hiç işitmemiştim. Zira sorular ve cevaplarının büyük babamın kutsal ilahileri gibi ayinselleştirildiği törenler dışında onunla hiç beraber olmamıştım. Kuzey önce geliyor dedi. Zira tehlike orada. Orası Atam Cyrus'un kabilelerle savaşırken öldüğü yer. İşte bu nedenle Tuna Nehri'ne gittim. Bu nedenle Volga Nehri kıyılarına at sürdüm. Bu nedenle bulunduğum bütün İskitleri kılıçtan geçirdim. Ne var ki büyük kral bile hepsini bulamaz. Onlar hala oradalar. Barbar sürüleri hala bekliyor. Güney hareket etmeyi kolluyorlar. Gün gelecek bunu yapacaklar. Eğer bu benim zamanımda olursa bir defa daha onları kılıçtan geçireceğim. Fakat Dara sustu. Gözleri kapalıydı. Sanki savaş alanını gözden geçiriyordu. Belki de tam ifade etmek gerekirse İskitya ormanlarındaki bozgunun acısını hafifletiyordu. Eğer Histiaeus, İyon Yunanların Avrupa ve Asya arasındaki köprüyü yakmalarını engellemeseydi Pers ordusu tamamen yok olacaktı. İşte bu nedenle Histiaeus'un büyük kralın konuğu olması halinde Milet'te evde olmasından daha az tehlikede olacağını düşünüyordu. Ne var ki bunun bir hata olduğu ortaya çıktı. Histiaeus'un bize İskit Savaşı'ndaki hayati rolünü hatırlatmak istediğini anlayabiliyordum. Fakat izin verilmeden konuşmaya cesaret edemiyordu. Oysa büyük kralın kardeşi Artafrenes toplantıda istediği zaman konuşma hakkına sahipti. Bu arada tüm bunları çok aydınlatıcı bulduğumu söylemeliyim. Zira sarayda yetişmiş olmama rağmen Pers ülkesinin gerçekten nasıl yönetildiğini bilmediğimi fark ettim. Xerxes bana babasından söz ettiğinde sadece her zaman duyabileceğimiz türden şeyler söylüyordu. Histaspes de oğlu hakkında bir şeyler mırıldanıyor fakat daha fazlasını söylemiyordu. Dara'nın kim olduğunu köşkteki toplantıda anladım. O ilerlemiş yaşında bile, şimdi onun babası olabilecek yaştayım. Onda sözde mecusi zorbayı tahtından indirip dünyanın efendisi olan ve bu arada kendisini tahta taşıyan soylu altılının sadakatlerini kabul eden ateşli bir gençten bir şeyler görebiliyordum. Dara, Saki'nin çekilmesi için işaret etti. Sonra Artafrenes'e döndü. Kardeşler artık birbirlerine benzemiyorlardı. Artafrenes babaları Histaspes'in daha kaba bir kopyasıydı. Yüce kral ve kardeşi dedi Artafrenes başını eğerek. Dara sadece gözlerini kırpıştırdı. Pers klanlarının şefleri bir araya geldiğinde çoğu zaman sözcüklere dökülmemiş şeyler toplantının özünü teşkil eder. Xerxes yıllar sonra bana Dara'nın isteklerini iletmeye yarayan birçok mimiği olduğunu söyledi. Ne yazık ki onunla bu çok önemli şifreleri öğrenebilecek kadar uzun kalmadım. Artafrenes konuşmaya başladı. İnanıyorum ki Hippias bize Sigeum Lordluğu verdiğimiz babası kadar dosttur. Yine inanıyorum ki Atina'da Peisistratos hanedanını yeniden iktidarda görmek bizim çıkarımızadır. Tesalus'un yüz ifadesi memnun olduğunu gösteriyordu. Fakat Hippias'ın yüzü Dara'nınki kadar hissizdi. Hayal kırıklıklarına alışkın tedbirli bir insandı. Artafrenes konuyu hemen değiştirerek onun hayal kırıklığını destekledi. İki hafta önce Sart'ta milletli Aristagoras'ı kabul ettim. Histiaeus yerinde çok gergin oturuyordu. Küçük siyah gözler satrapın her hareketini dikkatlice izliyordu. Yüce kralın da bildiği gibi bu sarayda kullanılan ve kralı bilmediği, unuttuğu ya da bilmek istemediği bir şey hazırlamayı amaçlayan bir ifadedir. Aristagoras bugün bizi burada bulunmakla onurlandıran sadık dostumuzun yeğeni, damadı ve de müttefikidir. Artafrenes sağ eliyle Histiaeus'u işaret etti. Yüce kralın arkadaşlarını ana yurduna tercih eden Milet tiranı. Sanırım Dara bu noktada gülümsedi. Ne yazık ki sakalı dudaklarını seçemeyeceğim kadar sıktı. Aristagoras, Milet'te kayınpederinin namına hareket ediyor dedi satrap. Bize bizzat tiranı kadar sadakatle bağlı olduğunu ileri sürüyor. Ben ona inanıyorum. Zaten büyük kral da kendisine ait Yunan şehirlerinin tiranlarını her zaman desteklemiştir. Artafrenes durdu. Dara'ya baktı. İkisi kısa bir süre göz göze geldiler. Acaba bu bir tür şifre miydi? Aristagoras bizim için değerlidir, dedi Darave. Histiaus da gülümsedi. Çünkü sizin için de değerlidir sevgili dostum. Histiaus bu bakışı konuşabileceğini işaret olarak algıladı, ayağa kalktı. Yüce kral, yeğenim doğuştan savaşçıdır. Kendini ispat etmiş bir donanma komutanıdır, dedi. Eğer o anda birisi Aristagoras'ın asker bir lider olarak nerede, ne zaman ve nasıl bir yetenek sergilediğini sormuş olsaydı, dünya tarihi değişmiş olabilirdi. Histiaus ve Artefrenes'in aynı tarafta olduğunu şimdi anlıyorum. Fakat o zamanlar Milet, Sart ve Atina'nın ne olduğundan çok nerede olduğu hakkında belli belirsiz fikir sahibi olan toy bir çocuktum. Perslerin politikasının Yunan tiranlarını desteklemek olduğunu biliyordum. Ayrıca gözde tiranlarımızın sürekli olarak soylu sınıfıyla ortak hareket eden, yükselen bir tüccar sınıfı tarafından sürgüne gönderildiğini de biliyordum. Gerçi soylu sözcüğünün bir sınıfa işaret etmek için kullanılabileceğinden pek emin değilim. Zira buralarda iki atı, içinde zeytin ağacı bulunan bir çiftli olan kişi soylu sayılıyor. Aristagoras, Naxos adasının oldukça savunmasız olduğuna inanıyor, dedi satrap. Eğer büyük kral ona bir donanmayla yardım ederse, Naxos'u imparatorluğumuza katacağına yemin ediyor. Birden yıllar önce Ekbatana'daki o günü hatırladım. Demosedes ve Histiaus, Naxos'tan söz etmişti ve ben tecrübesizliğime rağmen bağlantıyı çabucak kurmuştum. Naxos'u ele geçirirsek, Kiklades adlı adalar zincirini kontrol edeceğiz. Bu adaları kontrol ettiğimizde de büyük kral, bütün karaların efendisi olduğu gibi denizlerin de efendisi olacak. Ben zaten deniz lorduyum, dedi Dara. Sisam elimde, denizler benim. Artafrenes korkudan sindi. Adalardan söz ediyorum, büyük kral. Tabii ki çok güçlüsünüz. Eğer dostlarımızın Atina'da tekrar hakim olması için Yunan ana karasına adım adım yaklaşmak istiyorsanız adalara ihtiyacınız var. Açıkçası Artafrenes, Aristagoras'ın Naxos'u ele geçirme arzusunu yüksek meclis için görünüşteki neden olan Peisistratos ailesini yeniden tahta geçirmeyle ilişkilendirmişti. Uzun bir sessizlik oldu. Dara düşünceli bir şekilde ağır yün elbisesini düzeltti. Sonunda konuştu. Ticaret Yunan şehirlerimizde kötü sayılır. Limanlar boş duruyor. Vergi gelirleri tamamen düşmüş durumda. Dara tam karşısındaki duvara asılı bulunan mızrakların dizilişine baktı. Sibaris düştüğü zaman Millet İtalya pazarını kaybetti. Bu ciddi bir mesele. Millet İtalyanların satın aldığı yünü kime satacak? Dara Histiaus'a bakıyordu. Başka hiçbir yerde benzer bir pazar yok, dedi tiran. Sibaris'i su bastığında bu yüzden başımı tıraş ettirdim. Dara'nın millet yün ticareti gibi sıradan bir şeyi bilmesine şaşırdım. Daha sonra öğrendim ki Dara günlerinin büyük bir kısmını kervan yolları, dünya pazarları ve ticari geleceği hakkında kaygılanarak geçiriyordu. Büyük kralın özel hayatında da halk arasındaki gibi dindar, görkemli ve son derece huzurlu olduğunu sanarak o çok yaygın hatayı yapmıştım. Halbuki bunun tam aksi söz konusuydu. Aslında Av Köşkü'nün o soğuk odasında otururken Dara toplantıya katılanların hepsinin gözden kaçırdığı bir noktayı yakalamıştı. Onlar kralı denizlerin efendisi yapmak isterlerken o Anadolu'daki İyonyalı Yunan şehirlerinin can çekişen ekonomilerini diriltmek istiyordu. Dara altını her zaman şan ve şöhrete tercih ederdi. Zira ona göre birincisi ikincisini her zaman satın alabilirdi. Naxos'u ele geçirmek için kaç tane gemi gerekli diye sordu. Aristagoras 100 kadar geminin bunun için yeterli olacağını düşünüyor. Artafrenes çok açık konuşuyordu. O her zaman konuşurken sözcükleri yerli yerinde kullanırdı. Her zaman sorunun doğru cevabını biliyormuş gibi görünürdü. Aynı zamanda sonraki olayların da gösterdiği gibi tam bir beceriksizdi. 200 gemiyle, dedi Dara. Denizlerin hakimi olabilir. Tabii benim adıma. Dara'nın gülümseyişi şimdi belli oluyordu ve çok da etkileyiciydi. Size en az benim kadar sadakatle hizmet edeceğine yemin ederim büyük kral. Histiaus yine sonraki olayların göstereceği gibi doğruyu söylüyordu. Bundan eminim, dedi Dara ve sonra İyonya'daki şehirlerimizin tersanelerinde 100 yeni kadırga yapılsın emrini verdi. Yaz gün dönümünde hazır olacaklar. Sonra millete hareket edecekler. Orada bunlara Sisam donanmamızdan 100 gemi daha katılacak. Kardeşimiz Lidya satrapı bu planın gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak. Emirleriniz aynen yerine getirilecektir yüce kral. Artafrenes törensel cevabını verdi. ne kadar memnun olduğunu belli etmemeye özen gösteriyordu. Öte yandan Histiaos da zevkten coşmuştu. Sadece Atinalıların yüzü asıktı. Naxos, Atina arası çok uzun bir yoldu. Donanma komutanlığına en sadık generalimizi getireceğiz. Histiaos'un asık yüzü şimdi kocaman bir gülümseyişle ışıldıyordu. Ve kuzen Megabetes, Dara, Histiaos'un dudaklarının birden kapandığını seyretmekten kendini alamadı. İkinci komutan Aristagoras olacak. Dara kalktığında hepimiz eğildik. Büyük kralın iradesi bu şekilde, dedi Dara, geleneklere uygun şekilde. Biz de hep birlikte, büyük kralın iradesi böyle, diye tekrar ettik. Yunan savaşları artık başlamak üzereydi. Histiaos ve ben av köşkünde 2 gün kaldık. Dara bize her gün mükemmel bir ziyafet çekiyordu. Büyük kral akşam yemeğini tek başına ya da Xerxes'le birlikte yiyordu. Fakat daha sonra şarap içmek için bize katılıyordu. Bütün dağlılar tükettikleri şarap miktarıyla övündüğü için içki ziyafetinin ilerleyen saatlerinde büyük kralın şarabına Choaspes nehrinden katılan su gittikçe azalıyordu. Fakat bütün klan üyeleri gibi Dara'nın da sağlam bir kafası vardı. Ne kadar içerse içsin kesinlikle sersemleşmiyordu. Yine de hemen uykuya dalıyordu. Uyuduğu zaman sakisi ve arabacısı onu yatağına taşıyordu. Dağlılar ovada oturan Yunanlardan daha çok içiyordu. Misyonunun şimdilik başarısızlığa uğradığını fark ettiğinden daha da üzülen Hippias dışında tabii ki. Bu ünlü toplantı hakkında başka çok az şey hatırlıyorum. Xerxes'in de Naxos'a düzenlenecek sefere katılmaya can attığını, fakat bunun için izin alıp alamayacağının belli olmadığını hatırlıyorum. Soğuk, berrak bir kış sabahı birlikte ata binerken bana "Varis benim," dedi. Her şey kararlaştırılmış fakat henüz kimse bilmiyor bunu. Haremdeki herkesin bundan haberi var, dedim. Başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Bu doğruydu. Öyle bile olsa büyük kral bunu sözleriyle onaylayıncaya kadar söylentiden ibaret kalır. Savaşa gidinceye kadar da konuşmayacaktır. Pers yasalarına göre büyük kral savaşa gitmeden önce varisinin ismini açıklamalıdır. Aksi takdirde savaşta öldürülürse Kambises'in beklenmedik ölümünden sonrakine benzer türde bir kargaşa yaşanabilirdi. Atlarımızı koştururken ve soğuk hava beyinlerimizden önceki gecenin içki aleminin etkisini temizlerken Pers İmparatorluğu'nun en parlak dönemini yaşadığımızı bilmemiz imkansızdı. Ne tuhaftır ki gençliğimin dinçliği içerisinde ve Pers İmparatorluğu'nun altın çağının zirvesinde bitmez tükenmez ziyafetler ve içki ziyafetleri neticesinde sürekli baş ağrıları ve karın şişliği yaşıyordum. Birkaç yıl sonra peygamberin torunu olarak sadece tören ve ayinlerde içki içebileceğimi ilan ettim. Bu akıllıca karar bu kadar uzun yaşamamı sağladı. Uzun ömür bir bela olduğundan şimdi daha çok Helbon şarabı içmem gerektiğini fark ediyorum. 10. ayrımın sonu, sayfa 151.